Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Kur'an konularını ele aldığımız programımıza yeni bir konuyla devam ediyoruz. Bu haftaki bahsimiz Üzeyr Aleyhisselam olacak. Ayet-i kerimelerden hareketle sizin bilgilerinizden istifade ederek değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize Üzeyr Aleyhisselam'ı anlatacağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim, Üzeyr Aleyhisselam, Aleyhisselam dememizden de anlaşılacağı üzere Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen,
açıkça zikrediliyor.
Açıkça zikredilen, bir ayette de olsa zikredilen ve salih bir insan olduğu anlaşılan geçtiği yerlerde, hatta rivayetlere bağlı olarak da Tevrat'ta olan münasebetlerine baktığımız zaman peygamber olma ihtimali de bulunan bir mümin şahsiyet. Salih bir insan ve birlikte peygamber. Dolayısıyla ona da Allah'tan rahmetler diliyoruz. Efendim salatü selam ediyoruz ve yine Üzeyr Aleyhisselam vesilesiyle bütün peygamberlerimizi Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz'e kadar, Hasan Efendimiz Aleyhisselam hepsini salatü selamla, rahmetle yad ediyoruz. Üzeyr Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de özellikle yani Allah'a ortak koşma, Allah'a oğul isnat etme, tevhidi ihlal etme ve şirk bağlamında ele alındı görüyoruz.
Evet.
Birinci olarak açık ismiyle bu şekilde ele alınıyor. Özellikle Yahudilerin tevhidden sapmalarının bir sebebi olarak.
Maalesef onu bir sebep kılmışlar. Aslında çok muhterem bir şahsiyet.
Evet.
Ama Yahudiler bunu bir şirke yönelik bir sebep olarak ele almışlar.
Ve Tevbe suresinin 30. ayet-i kerimesinde Üzeyr Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Ve orada ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Estağfirullah. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكوا. Şimdi Yahudiler dediler ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da dediler ki İsa Mesih Allah'ın oğludur. Bu gerçekliği olmayan bir sözdür. Yani hakikati olmayan, gerçekliği olmayan, sadece onların ağızlarından çıkan bir
kendi
sözdür.
Kendi kendine uydurdukları.
Ve daha önceki efendim kafirlerin sözlerine benzeyen bir sözdür bu. Yani bunlar bu sözlerini daha önceden de Allah'a şirk koşan, Allah'a oğul kız isnat eden kişilere efendim sözlerine benzeterek bunu ifade etmişlerdir. Allah onların katletsin, belasını versin, yani helak etsin. Bunlar bu şekilde yanlış sözler söylemek suretiyle nasıl haktan uzaklaşıyorlar, döndürüyorlar. Şimdi tabii belki efendim bugün Yahudilere soracak olsak, hayır efendim biz böyle bir iddiada bulunmuyoruz diyebilirler.
Evet, keza Hristiyanlar da belki
evet,
bu şekilde iddia edebilirler.
Evet, Hristiyanlara sorduğumuz zaman böyle yani biz İsa olur falan demiyoruz diyenler efendim çıkabilir, karşımıza çıkabilir. Ama neticede tabii ayet-i kerime bunu söylediğine göre bütün Yahudiler böyle bir iddiada bulunmasa bile.
En azından bir kısmı diyebiliriz.
Evet. Bu şimdi o kadar korkunç bir iddiadır ki yani o Yahudi milletinden, Yahudilerden sadece bir kişi bile bunu gündeme getirmiş olacak olsa o kadar korkunç bir şirk ve korkunç bir iddia ve asla olmaması gereken, Allah'a yakıştırılması gereken bir efendim durum söz konusu evet. olduğu için Cenab-ı Hak o bir kişi bile olsa onun sözünü dikkate almak suretiyle bu şirkin kötülüğünü veyahut da onların bu yanlış davranışlarını ifade etmiş olabilir. Olabilir.
Evet.
Dolayısıyla Üzeyr Aleyhisselam'ı bu şekilde şimdi Allah'a çocuk isnat ederek şirk koşma çok kadim bir şirk çeşididir Sevan Hocam.
Öteden beri varmış.
Evet. Yani bir sürü diyelim ki farklı tanrılar olabilir. Yani işte melekler onların timsel olan diyeyim ki olabilir. İşte o laftar minatır uzalar veya işte diyeyim ki taştan ağaçtan yapılan putlar olabilir. Fakat bütün bunların da yani yapılan putların, tapılan putların şeyine baktığımız zaman, yani kökenine baktığımız zaman bunların hepsinin temelinde Allah'a bir evlat, çocuk isnat etme anlayışının olduğunu görüyoruz. Hmm. Onun için Kur'an-ı Kerim şirk meselesini özellikle Yahudilerde, Hristiyanlarda ve efendim Araplarda, Arap müşriklerde hep Allah'a çocuk isnat etme üzerinden ortaya koyuyor çoğu zaman. Ve sürekli de Cenab-ı Hak asla benim bir evladım evet. olamaz. Bakın mesela tevhidi en açık bir şekilde ortaya evet, koyan sure hangi suredir? İhlas suresidir.
Adeta bu duruma bir manifesto gibi.
Tabii ki böyle. Yani şimdi çok kısa bir süre 4 ayetten oluşuyor ama çok Efendimizin net. Beyanıyla Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denk.
Evet.
Yani Suretül İhlas'ı taadülü sülüsel Kur'an.
Evet.
Ve sahih rivayetler bunlar. Niye? Çünkü tevhidi çok net ortaya koyuyor. Şimdi orada Cenab-ı Hak işte Allah tektir buyuruyor. Ahad'dir buyuruyor. Allah Samet'tir buyuruyor. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü bir evlenmek ihtiyaçtır, çocuk olmak ihtiyaçtır ve anne babası olmak ihtiyaçtır. Ama Samet olunca Cenab-ı Hak bundan hiçbirisinin ihtiyacı yok
evet,
diyerek
hepsinden müstahni olmuş oluyor.
Tevhidini.
Evet.
Bu yetmiyor. O Samet'in bir açıklaması mahiyetinde lem yelit ve lem yület buyuruyor. Yani Allah efendim ne çocuk doğurdu, yani herhangi bir çocuğu evladı vardır. Ve lem yület ne de doğdu, bir annesi babası var. Allah birisinin çocuğu olmaktan, birisinin annesi babası olmaktan münezzehtir. Evet. Ve lem yekünle kufven ehad ve hiçbir şey Allah'ın dengi olamaz. Şimdi bakın, bir İhlas suresinde Cenab-ı Hak özellikle bir manifesto diyoruz ya.
Evet hocam.
Yani Allah'ın işte evlenmekten, eşi olmaktan, çocuğu olmaktan münezzeh olmasını özü dile getirmesinin esas sebebi nedir? Esas sebebi işte şirk unsuru olarak sürekli Allah'ı bir insan biçiminde bir varlık olarak tasarlamak ve ona bir aile hayatı nispet etmek, ona işte efendim eşle çocuklar nispet etmek suretiyle o şekilde o Allah'ın çocuğu, evladı, kızı mahiyetindeki o varlıklara tapmak, o şekilde Allah'a ortaya koşmak. Şimdi burada mesela Kur'an-ı Kerim'in geldiği ortama baktığımız zaman 3 tane önemli bir inanç grubu var.
Evet.
Bunların birisi Yahudiler var Medine'de. Hı hı. İşte Yahudiler şimdi işte Uzeyr Allah'ın oğludur diyerek bir sapma içerisindeler. Hristiyanlar zaten Hazreti İsa'yla alakalı o çok daha net. Çünkü Kur'an-ı Kerim Yahudilerin bu şeyini bir defa gündeme getiriyor. Hristiyanların İsa'nın üzerinden o testis evet. ve sapmalarını belki 100 ayette bahsediyor.
Devamlı ısrarla
ha, diyor.
İfade ediyor.
Ve müşrik Arapların da ne diyor efendim? İşte diyorlar ki hum melaketu işte inasa.
Evet. Leysen münel melakete teslimiyetel ünsel diyorlar.
İsimden dolayı diyor ki benatullah diyorlar. Evet. Melekler Allah'ın kızlarıdır.
Hı hı.
İşte böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bütün şirk çeşitlerini reddeder. Her türlüsünü reddeder.
Yani Hristiyanlarda Hazreti İsa, Yahudilerde Hazreti Üzeyir aleyhisselam. Müşriklerde ise bir peygamber olmadığı için onlar da putları bir şirk edinmişler.
Putları ve işte şeyin Allah'ın kızları meleklerin timsali olarak.
Evet.
Böyle olunca Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de özellikle yani her türlü şirki reddetmekle beraber bir şirk çeşidine olan gadabı öfkesi diğerlerinde yoktur. Hmm. O da nedir? Diyor ki efendim dediler ki Allah veled çocuk edindi. Tekâdü semâvâtu yetefattarne minhu.
Neredeyse şey oldu.
Ve tenşakul ardu ve tehirru cibâde heddâ en da'adir rahman veledâ. Yani bunlar Allah Rahman çocuk edindi diye iddia ettikleri için neredeyse gökler paramparça olacak, yeryüzü darmadağın olacak, dağlar paramparça olacak. Sırf böyle bir efendim Allah'a bu yolla ortak koştukları için.
Hı hı.
Onun için Cenab-ı Hak burada bu ayet-i kerimede hem Yahudiler hem Hristiyanları efendim Allah'a çocuk isnat etmekle
evet.
Suçluyor. Tevhidden uzaklaştıklarını söylüyor ve efendim onları hakka davet etmiş oluyor.
Evet, bu bağlamda da bu şirke götüren inançlarınızdan, itikadi sapmalarınızdan geri dönün demiş oluyor bir nevi. Değerli hocam biz genelde Hristiyanların Hazreti İsa'yı Rab edindiğini, Allah'ın oğlu olarak kabul ettiğini biliyoruz. Ama Uzeyr Aleyhisselam'a dair bilgilerimiz bu noktada biraz daha sıkıntılı, daha doğrusu biraz daha dar. Bu noktada Uzeyr Aleyhisselam'ın tarihi şahsiyetine, tarihi kişiliğine dair elimizdeki malumatları size sormak isterim. Uzeyr Aleyhisselam kimdi? Nasıl bir tarihi malumata sahip biz onun hakkında ki Yahudiler onu Allah'ın oğlu olarak itham ettiler?
ya tabii onu yüceltmelerinin sebebi olması lazım.
Evet.
Şimdi tabii tefsirlerimize bakıyoruz, kaynaklarımıza bakıyoruz, oradaki bilgilere bakıyoruz. Yani Hz. Aleyhisselam'ın Yahudiler nezdinde çok faziletli, üstün, yani yüceltilmiş şahsiyet olmasının arkasında Tevrat'la alakalı bir gerçeklik var. Yani işte tabii zaman zaman Yahudiler baskına uğruyorlar. Yani efendim işte katliama uğruyorlar. Yaşadıkları ülkeler efendim işgal ediliyor.
Evet, göç etmek zorunda kalıyorlar.
Göç etmek zorunda kalıyorlar. Sonra efendim ellerindeki işte efendim Tevrat, o baskınlar sebebiyle o basılı olan Tevrat, onun yok olma tehlikesi söz konusu olabiliyor. Yine tarihte işte ya Buhtun Nasır'ın diyeyim ki efendim o işgali sırasında veya başka bir tarih olay vesilesiyle Tevrat kayboluyor. Yakılıyor, kayboluyor efendim, ortadan şey yapıyor. Hatta orada kaçarken de yeri kalan bazı bir kısım parçalarını da işte orada toprağa falan gömerek oradan kaçıp gidiyorlar yani o Yahudiler. Böyle olunca Tevrat ortadan kalkmış oluyor. Yani kutsal kitaplar ortadan kalkmış oluyor.
Böyle bir millet kendi kelamlarını muhafaza etmekte zorlanmış oluyor.
Zorlanmış yani. Oluyorlar. Zorlanmış oluyorlar. Aynı zamanda Cenab-ı Hak onlara içlerinde onlar için sekinet var dediği bir manevi güçleri, manevi bir destekli olan tabutu da kaybediyorlar. Ve Cenab-ı Hak onlar da bir suçlar sebebiyle onu da alıyor.
Biz bugün ahit sandığı olarak ifade ediyoruz.
Onu, o şekilde efendim böyle bir dini bakımdan çok perişan bir duruma düşüyorlar. Rivayete göre işte efendim Üzeyr Aleyhisselam böyle kendisini ibadette veren bir abid bir genç. Yani Cenab-ı Hakk'a kulluk yapıyor, ibadet ediyor, ağlıyor. Cenab-ı Hakk'a tezarruf niyazı çok olan bir genç. Ve Cenab-ı Hak onun bu ibadeti ve kulluğu sebebiyle ona Tevrat'ı bir şekilde yeni baştan zihninde onu hatırlama gücünü veriyor, özelliğini veriyor. Ve başlıyor Tevrat'ı efendim okumaya, sonra da yazdırmaya başlıyor. Bu şekilde Tevrat'ı sıfırdan yeni baştan sonuna kadar ezberi bilen, sonunda yazdıran, sonra ortaya çıkmasına sebep olan bir dini şahsiyet olarak benimseniyor. Tabii bu bakımdan da Yahudilere çok büyük bir fayda sağladığı için, hiç kimsenin yapamadığı bir iyiliği yaptığı için, evet, Tevrat gibi bir kitabı ortaya çıkmasına vesile olduğu için bu kez diyorlar ki bu efendim sıradan bir insan olsaydı bunu yapamazdı. Bu büyük ihtimalle bu Allah'ın efendim oğludur. Allah'ın oğlu olduğuna göre de bu efendim işte kendisine demi tapılacak bir şahsiyettir. Aslında.
Evet.
Dolayısıyla burada Allah'ın aslında bir nimetini onun bir taraftan teşekkür ederken orada efendim Allah'ın çizdiği sınırına duramayıp salih bir insanı ve peygamberi olması gerektiğinden daha fazla bir seviyeye çıkartmak suretiyle, yani yüceltmek suretiyle burada şirke düşmüş oluyorlar.
Aslında Hazreti Üzeyr Aleyhisselam yaptığı şey kötü bir şey değil. Tam tersine Allah-u Teala'nın dinini, efendime söyleyeyim, onun öğretilerini yeniden ayağa kaldırmak namına yaptığı hayırlı bir iş. Belki ilk baştaki düşünceleri de Yahudilerin Üzeyr Aleyhisselam'a dair müspet bir düşünce, ama sonradan bu bir itikadi sapmaya yol açıyor.
Şimdi tabii burada da şunu da ifade edeyim ki Yahudi ve Hristiyanlarda bu sadece işte Üzeyr Allah'ın oğludur veya Mesih İsa Allah'ın oğludur tarzında onlara mahsus bu Allah'ın oğlu olma ifadesi onlara mahsus değil. Bir onların bir başka sapkınlığını Kur'an-ı Kerim'de de getiriyor. Yani genel manada bütün Yahudi Hristiyanlar mesela Maide suresindeki şu ayet-i kerime ne kadar dikkat çekici. Vakatil Yahudi ve Nasara nahnu ebnaullah ve hibbahu.
Evet.
Yani tamam, Üzeyr Allah'ın oğlu, ona tabii efendim ya diyoruz, böyle şey olur mu diyoruz. İşte Mesih bu iddialarına çok tepki gösteriyoruz ya. Şimdi onun da ötesinde bunlar bir defa kendilerinin komple, ya hani Yahudilerin, Hristiyanların kendilerinin, biz diyor Allah'ın çocuklarıyız.
Sevgili kullarıyız.
Ve sevgili kullarıyız. Onun için Allah bize işte efendim azap etmez. Allah bizi seviyor zaten. Ahirette de zaten bizi cennete götürecek. Cehenneme de atmayacak. Bizi affedecek. Eğer affetmese de len temesennar illa eyyame me'dudeh ya da me'dudat.
Cehennemde az bir şey yanacağız.
Birkaç gün, işte 5-6 gün yanmayız, ondan tekrar kurtulacağız diyorlar. Dolayısıyla yani Allah'ın sevgili kulu olma, Allah'ın çocuğu olma şeyi onların genel bir anlayışı var. Böyle bir anlayışı var. Dolayısıyla bunun içerisinde Üzeyr Allah'ın oğlu İsa Allah'ın iddiaları da aslında daha bir sağlam zemin oturmuş oluyor. Yani onlar genel manada bir şey var ama Cenab-ı Hak onların hepsini reddediyor.
Hepsini.
Diyor ki madem siz efendim Allah'ın çocuğusunuz, Allah'ın efendim hibasınız Felime yu'azibukum bizunubuk.
Niye sizi azap ediyor o zaman?
Niye azap ediyor? Bak tarih boyu efendim başına gelmeyen kalmadı. Evet. Yahudilerin başına gelmeyen kalmadı. Hristiyan kalmadı. Dünyanın şartları böyle yani. Savaş oluyor, mağlubiyetler oluyor. Toplu kıyımlar oluyor efendim. Cezalandırmalar oluyor. Madem ki efendim siz efendim böyle Allah'ın sizi niye bunlar? Dünyadaki bu halinize bakarsanız
evet,
bu düşüncenin yanlış olduğu anlaşılıyor. Ahirette yine aynı şey söz konusu olacak.
Benzer minvalde hocam Bakara suresindeki ayet-i kerime de benzer minvalde. Kul inkennetneküm darul ahiretu
indallahi
halisaten min dunin nasi fetemennevel mevte. Ahiretsizinse o zaman ölümü temenni edin.
Evet evet.
Diyor. O şekilde benzer bir anlayışta
yani
bulunmuş
olunuyor. Yani buna Kur'an-ı Kerim tilke emaniyuhum buyuruyor. Bunların diyor aslı olmayan, dini gerçekliği olmayan kuruntularıdır ve efendim boş hayalleridir. Evet. Ancak bunlar efendim yalan dolan şeylerdir. Bunlar hiçbir gerçekliği ve karşılığı olmayacaktır diye buyuruyor. Şimdi tabii burada bir husus daha var Süleyman Hocam. Yani Uzey Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam bağlamında.
Bu niye zikredildi?
Evet. Zikredilmesinin bir sebebi var ve bunun üzerinden sadece Yahudi Hristiyanlar değil, bütün özellikle Müslüman alem, Ümmeti Muhammed ve bizler Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu çok önemli mesaj var burada. O da hemen Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesindeki
hemen devamında.
Cenab-ı Hak niye böyle bir konuyu gündeme getiriyor? Niye onların böyle tevhidden uzaklaştıklarını, niye efendim Allah'a ortak koştuklarını, bir din adamının nasıl efendim Allah'a ortak koşulabileceğini örneklendiriyor. Ve buyuruyor ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَمْ اَرْبَانَ مِنْ دُنِ اللّٰهِ. Efendim onlar, o Yahudiler ve Hristiyanlar kendi din adamlarını, işte efendim şeyler, Yahudiler din adamlarını ve Hristiyanlar Mesih'i, Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dununda, Allah'tan başka Rabler ve inahlar edindiler. Hayır, bu diyor efendim Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Efendim Allah bütün onların ortak koştuğu şirklerden, ortaklardan münezzehtir. Şimdi bu ayet-i kerimenin çok güzel bir sebebin üzülü var. Veya ayeti anlamaya yardımcı olacak bir olay var. Asr-ı saadette onunla beraber değerlendirirsek ayetin mesajını daha net almış oluruz. O da diyor ki Adi bin Hatim diye bir zat var. O meşhur efendim çok cömert olan Hatim'in tayin oğludur bu. Yani meşhur bir efendim zatın. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerime okuyunca yani Yahudiler, İşte efendim din adamlarını, Hristiyanlar, Mesih'i Allah'ın dununda Rabler edindiler. Din adamlarını Rabler edindiler. Bu ayet-i kerimeyi okuyunca Ali de daha önce Hristiyanmış, Müslüman olmuş. Müslüman olunca da Efendimiz'e geliyor diyor ki ya Resulallah diyor, sen böyle bir ayet okudunuz bize. Ben işte daha önce biliyorsun Hristiyandım ama biz böyle efendim yani evet, din adamlarımızı bunlar bizim Rabbimiz, bizim Tanrımız, bizim ilahımız tarzında böyle isimlendirmezdik.
Biz bu şekilde görmüyorduk bunları.
Evet, bunları görmüyorduk. Normal din adamı olarak görüyorduk. İnsan olarak görüyorduk. Hatta insanüstü bir fayda onlara vermiyorduk.
Evet.
Ama ayette böyle söylüyor. Ayette mi acaba bir eksiklik var yoksa bizim benim bilmediğim bir husus mu falan
yoksa
var?
Yoksa farklı deyince, mı anlaşılmalı şeklinde
evet,
bir soru soruyor.
Ayeti nasıl anlamalıyız? Evet. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bak diyor sana bir şey soracağım diyor. Peki diyor sizin din adamlarınız diyor. O Tevrat'ta diyor Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri helal kıldıkları oluyor muydu? Oluyor diyor Resulallah. Peki helal kıldıkları bazı işleri haram kıldıkları oluyor muydu? Oluyor diyor. Peki siz ne yapıyordunuz? Biz hiç onları sorgulamadan
din adamına uyuyorduk.
Onların dediklerine uyuyorduk.
Evet.
Yani onlar Allah'ın haramını helal, helalini haram yaptıkları halde ve bunu bizi bildiğimiz halde bunlar nasıl olsa bizim din adamlarımız bunun iyisi biliyorlardır düşüncesiyle ve bunlar efendim tabi onların peşinden gidiyorduk. Onlara karşı çıkmıyorduk. Evet. Yaptıkları yanlış olduğunu söylemiyorduk. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki işte diyor ayetin kastettiği bu. Ayetin kastettiği bu. Şimdi mesela Sevancığım Kur'an-ı Kerim bak tağuttan bahseder. Ve tağuta ibadetten bahseder. Hatta Cenab-ı Hak tağutu kendi karşısına alır. Yani şeytandır. Veya diyeyim şeytanın diyeyim ki taraftarlarıdır. Zaten tağut kelimesi, tağı kelimesinin mübalağalı şeklidir. Yani çok azgın demektir. Azgınlığı kendisine sınırlı kalmayıp başkalarını da azdıran, yoldan çıkaran demek anlamında bir kelimedir. Çok önemli Kur'an kavramıdır. Ve Cenab-ı Hak işte der işte efendim şunlar mesela Abdet Davut. Mesela şu Yahudiler diyor o Davut'un kulları olmuşlardır.
Evet.
Veya Müslüman'dan bahsederken Diyor ki femen yekfur bit tağut yu'min billahi fekad istemzeke bir vadruska. Kim tağutu reddeder, ona kulluğu reddeder ve efendim Allah'a kulluk yaparsa o gerçek yolu bulmuş olur ve sağlam kulpa tutunmuş olur. Şimdi böyle olunca şimdi tağut kimdir? İşte tağut Allah'ın efendim hükmüne kendisi boyun eğmediği gibi, Allah'a kulluk yapmadığı gibi Allah'a asi gelen, azgınlık yapan, hı hı, hatta başkalarını da Allah'a ibadetten çevirerek kendisine tapmaya, kendisini dinlemeye yönlendiren kişi demektir. Hı. Bunun başı şeytan geliyor,
evet,
ve şeytanlaşmış insanlar geliyor. İşte
her bağlama göre değişiyor aslında,
değişiyor,
bu.
Değişiyor.
Bizim bağlamımızda da Kur'an-ı Kerim'i, daha doğrusu onların ilahi kitaplarını değiştiren din adamları.
Tabii ki eğer bir din adamı orada efendim şey yapar da efendim Allah'ın hükmünü değiştirir, haramını helal yapar, helal haram yapar, insanlar buna uydurmaya şey yapar. Veyahut da bir din adamı olmaz. Diyelim ki bir kurum olabilir. Bir diyelim ki efendim hükmetme mercinde olan efendim bir kurumlar da olabilir.
Ya olabilir kesinlikle.
Orada Allah'ın emrettiği efendim haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılma noktasında hangi irade böyle bir şey yapar da insanları da buna uymaya zorlarsa bu Kur'an-ı Kerim ifadesi tağuttur.
Evet.
Ve bu Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın tam karşısında yer almaktadır. İşte dolayısıyla bu açıdan efendim o din adamların Rab edinmek işte böyle bir tehlike.
Evet.
Ortaya efendim koymuş olduğu ayet-i kerimde bunu dile getirmiş
buradan
oluyor.
Buradan baktığımızda bu iş sadece Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlı değil. Aynı şey bizler için de geçerli olur.
Tabii
Allah korusun.
Ki onlar, Cenab-ı Hak onlar bize örnek veriyor.
Evet.
Ve o örnek üzerinden de ey işte Müslümanlar, ey Müslüman din adamları. Hı-hı. Diyelim ki efendim işte Allah'ın ayetlerini yorumlayanlar, işte efendim Allah'ın diyelim ki efendim içtihat edenler, hüküm verenler, işte fetva verenler, din adına konuşanlar. Ama bu konuda dikkat edin ve kesinlikle böyle efendim Allah'ın dininde haram olan bir şeyi helal, helal haram tarzında, evet, böyle bir yola girmeyin. Hem siz tağut olursunuz hem de insanları yoldan saptırmış olursunuz ve hatta onların dinine çıkmasına sebep olmuş olabilirsiniz. Evet. Mesajını vermektedir.
Evet, kesinlikle hocam. Çok iyi bir hisse burası. Hepimizin dikkatli bir şekilde düşünüp tefekkür etmesi gerekiyor açıkçası. Bir de hocam bizim literatürümüzde Bakara 259. ayet-i kerime Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'la ilişkilendirilmiş. Fakat ismi açıkça geçmiyor. Daha önce de okumuştuk. Tevbe suresi 30. ayet-i kerimede geçiyor sadece ismi. Peki bu 259. ayet-i kerimesi Bakara suresinin Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'la ilişkisi nedir? Bu ayette bize ne anlatılmak istenmektedir?
Şimdi tabii tefsirlerimiz umumiyetle o ayet-i kerimedeki efendim şahıs ismi ve evkellezi merrale gariyetin
müphem bırakılmış
diye
birisi.
Bırakılmış. Ama demek ki rivayetler, gelen tarihi bilgiler onu Üzeyr Aleyhisselam'la irtibatlandırmışlar. Hmm. Müfessirler o şekilde yorumlamışlar. Şimdi önce ayet-i kerimemizi bir dedim. Ayet-i kerime Bakara suresinde Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğu hususu gündeme. Yani ahiret, hmm, ve Allah'ın her şeye kadir olduğu, ölü diriltmeye kadir olduğu, ahiretin varlığı bağlamında ele alınıyor. Ve peş peşe bazı böyle dirilme hadiseleri anlatılıyor. Birinci dil maddesi o efendim ölümden kaçarak efendim memleketi terk eden bir grup var. Kalabalık uluf ve hum ulufun, hmm, binlerce. Onlar efendim bir vebadan kaçıyorlar, bir savaştan kaçıyorlar ama Cenab-ı Hak onların hepsini öldürüyor, tekrar diriltiyor. Bir diriliş hadisesi. Bu Talut Cevat kıssasının ön tarafında.
Evet.
Sonra peşinden bu hadise, Üzeyr Aleyhisselam'ın hadisesi anlatılıyor. Peşinden İbrahim Aleyhisselam kuşları meselesi. Evet. Örnek veriliyor. Yani bağlam bu şekilde.
Bağlam hep aynı. Şanslar ve değişiyor sadece,
değişiyor
sanki.
Cenab-ı Hak savaştan kaçmayın, ölümden kaçmayın, Allah'a kulluk yapın. O ölüm vakti geldiği zaman öleceksiniz zaten tarzında. Allah hem kudretini hem de Müslümanlara böyle bir cihat aşkını aşılamak üzere, hmm, geliyor ayet-i kerimeler. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor şu kimse ki misal veriyor. Bu diyor böyle yıkılmış, düşman saldırısına uğramış. Bugün işte Gazze gibi diyelim ki. Gazze gibi yani savaş. Hatta bizim Halep gibi işte, evet, efendim Haman gibi. Böyle büyük saldırı altında yerle bir olmuş. Duvarları çökmüş, çatılar duvarlar üzerine efendim çökmüş diyor. Bir kariyeden geçerken diyor. Böyle diyor dilinden bir cümle döküldü. Enne yuhi hazille ba'de mevtiha. Ya bu nasıl? Yani bugün Gazze'si diyelim yani. Evet. Hakikaten. Bu nasıl efendim? Yani Allah diyor bu nasıl tekrar diyor bu beldeyi, bu şehri eski haline getirebilir? Evet. Nasıl diriltebilir ya? Her taraf mahvolmuş. Tarzında bu peygamber veya çok salih bir insan olmasa sebebiyle aslında Allah'a imanı olduğu halde ve Allah'ın kudretinin hiçbirisi olmadığı halde bir zelle veyahut da bir gaflet eseri böyle bir cümle ağzına döküldüğü için, hmm, fe ematehullahu sümme bahse. Allah Teala onun sözü ağzından çıkar çıkmaz, tabi eşeği var, eşeğine binmiş, eşeğin üzerinde filan yiyecekleri var, onu orada öldürdük diyor. Öldürdük diyor ve tam 100 yıl diyor orada öyle kaldı.
Hmm.
100 yıl sonra tekrar onu dilettik diyor. Cenab-ı Hak onu Allah yaptı tarzında ben onu biz diline efendim şey veriyorum. Yani dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz yani şey yaparken olayı anlattığımın ifade etmiş olayım. Dilittik diyor ve dedik sen ne kadar kaldın? Dedi ki vallahi yevmen öbe bağdayım. Ya diyor efendim bir gün kaldım burada veyahut da birkaç saat kaldım. Hayır sen tam efendim 100 yıldır buradasın. Bak eşeğine bak. Bak diyor eşeğe nerede geldi bir eşeğine bakıyor. Bir eşek düşünelim, ölmüş bir eşeği düşünelim. Ya da bir canlıyı 100 sene diyeyim açıkta kaldı. Nasıl olur? Bütün darmadağın olmuş. Yani toprak olmuş, evet. Sadece birkaç kemiği
kemik
kalmış.
Sadece.
Peki şeye bak diyor, yiyeceklerine bak diyor. Normal diyeyim o inciridir diyor. Ya da bir yiyeceğidir. Bir günde bozulacak şeyler diyor. Demetestenleri hiç bozulmamış. Cenab-ı Hak öylece yani birkaç yönden şeyini, kudretini gösteriyor.
Evet. Yani eşek öldü ama yiyecekler duruyor.
Duruyor yani. Bir günde kokuşacak yiyeceği Allah 100 yıl efendim kokuşturmuyor. Hı hı. Efendim işte ama 100 yılda eşek nerede gezdi onu da o şekilde getiriyor.
Evet.
Sen bir insan olarak da öldürdüm. Uyudun yerden kaldırıyorum hiçbir şey olmamış,
evet.
Sana. Yiyecek gibi aynı falan. Tabii bunu böyle diyor sonra diyor bak diyor şey nasıl yapacağız. Onu diyor efendim hemen diyor kemiklerini bir araya getirdik. Ayağı kaldırdık dilittik. Eşek efendim o ilk gün bindiği gibi efendim hale gelmiş oldu. Kendisini uyandırdık. Dolayısıyla diyor bunu felemme ayetin sonu şöyle Sevan hocam felemme tebeyyene lehu kâle e'lemu ennallâhe alâ külli şeyin kadîr. Bunu apaçık mucizeyi görünce hem kendi üzerinde hem efendim merkebi üzerinde hepsinde Allah'ın her şeye kadir olduğunu görünce dedik bu gerçeği görünce dedik ki şimdi bildiğim ki Allah her şeye kadir.
Hmm.
Dolayısıyla burada işte efendim o yıkılan yerin çünkü tarihte epey bu efendim Beyt-i Makdis'tir, Kudüs'tür. Başlar çok
muhteşem
gelmiş ya.
Evet,
gelmiş
hocam.
Efendim. Hatta Kabe'nin bile gelmiş.
Hı-hı.
Kaç defa Kabe yıkanlar olmuş.
Evet.
Dolayısıyla bu yani insanlık tarihinde yani olmaz denilse olabiliyor.
Hı-hı.
Yıkında olabiliyor. Günümüzde olduğu gibi. Burada böyle bir hadise yaşanıyor. Ya buradaki yine şahsiyetinde Uzay Aleyhisselam olma ihtimali var. Olursa Cenab-ı Hakk'ın yine üzerinde kendi kudretini tecelli ettirdiği
bir salih kul.
Ve özellikle bir lütufta bulundu.
Evet.
Yani ona çünkü yani orada Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine, özellikle ahirette Allah'ın bütün mahvedileceğine kesin inanan bir kul olarak, onun örneği olarak bize verilmiş oluyor Uzay Aleyhisselam.
Bu şekilde bize bir hisse olmuş oluyor.
Dolayısıyla Uzay Aleyhisselam çok faziletli bir insan.
Evet.
Hatta peygamber olabilir. Bu yönüyle bize örnek bir şahsiyettir. İmanıyla, amel-i salihiyle örnek bir şahsiyettir. Ama Yahudiler bu Allah'ın kendine nimeti olan bu şahsiyet üzerinden tevhid inançını bozmuşlardır.
Maalesef.
Allah'ın nimetini musibete çevirmişlerdir.
Maalesef.
İmtihanı kaybetmişlerdir.
Evet, itikadi bir sapmaya ulaşmışlardır.
Bize düşen efendim kendi değerlerimizi, başka peygamber olmak üzere din adamlarımızı, onların kıymetini bilmek, onların istifade etmek, onların rehberliğinden istifade etmek ama bizi inanç bakımından bir yanlışa götürecek derecede o yüzleşmelerden de ölçülü olmak.
Evet, bağlı kalmamak, evet.
Sonucu çıkarmış oluyoruz.
Derecede bağlı kalmamak. Eyvallah değerli hocam, Allah razı olsun. Çok değerli tavsiyeler oldu program bitiminde. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta Uzeyr Aleyhisselam bahsini bitirmiş olduk. Ve bu bölümümüzde şirkin ne kadar itikadi sapmalara yol açabileceğini görmüş olduk. Rabbim bizleri şirkin büyüğünden de küçüğünden de muhafaza eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.